Merhaba ey ahali. Dünya Hali podcast'ine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan, sudan da konuşuyoruz. Yuvamız, dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman hadi başlıyoruz.
Dünya Ahali'nden herkese merhaba. Ben Arun. Bugün Dünya Ahali'nin 111. sayısının özetiyle sizlerleyim. Işık, keşif ve ilham dolu bir gün ve hafta diliyorum. Ben kimimden başlıyorum izninizle? Meselesi dünya olan ve dünya kadar da meselesi olan bir iletişimci ve sivil toplumcuyum. İnsan kaynakları tarafında başlayıp kurumsal iletişim tarafında devam eden profesyonel kariyerime aslında köklerini üniversite yıllarımdan alan sivil topluma adanmış seneler eşlik ediyor diyebilirim. Bireylerin, organizasyonların ve toplumun belirsizlik içerisinde yön bulmalarını kolaylaştıracak dönüştürücülere ihtiyaç duyduğu, sürdürülebilirliğin ötesinde onarıma ve yenilenmeye ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde ben aslında ulvi yaşam amacım da doğrultusunda sosyal fayda ve sürdürülebilirliğin farklı katmanlarında çalışıyorum diyebilirim. Bir yandan özel sektörde ve sivil toplumda dönüşüm, sosyal fayda ve sürdürülebilirlik odağıyla çalışırken diğer yandan etki odaklı podcast'im Sivil Toplum Konuşuyor ile yeni medyada hem sözümü yükseltip hak savunuculuğu yapmaya hem de toplumun ve gezegenin onarım sürecine samimi yol arkadaşları ve işlerle katkı vermeye çalışıyorum. Ve geliyorum Dünya Ahali'nin 111. sayısının içeriğine sevgili arkadaşlarım. REN21 tarafından düzenli olarak hazırlanan Yenilenebilir Enerji Küresel Durum Raporlarının 2023 versiyonu yayımlandı. Rapordan öne çıkan başlıklara birlikte şöyle bir bakmaya ne dersiniz? Hadi, küresel genel bakış bölümüyle başlayalım. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'yı işgaliyle daha da şiddetlenen enerji krizi, fosil yakıtların kırılganlığını ortaya çıkararak istikrarlı ve daha ucuz bir enerji kaynağı olarak yenilenebilir enerjiye daha fazla dikkat çekilmesine neden oldu arkadaşlarım. Elektriğe erişimi olmayan insan sayısı geçtiğimiz yıl özellikle yüksek enerji fiyatları nedeniyle 10 yıllardır ilk kez artış gösterdi. Altını çizelim arkadaşlarım. 10 yıllardır ilk kez. Yanı sıra yenilenebilir enerji kullanımı istikrarlı bir büyüme gösterse de 2021 yılında toplam nihai enerji tüketiminin sadece %12.6'sını oluşturduğunu söylemeliyim. Öte yandan fosil yakıtların %78.9 ile dominasyonunda söz konusu. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Bir diğer bölüm, talep bölümüne şöyle bir eğilecek olursak sevgili arkadaşlarım, güvenilir ve uygun fiyatlı bir enerji kaynağı olarak yenilenebilir enerjinin kullanımı artıyor. Tabii gezegenin onarım sürecine dair umudumuz da. Yenilenebilir enerji payları 2020 yılında 4 ana talep sektöründe de artış gösterdi arkadaşlarım ve önemli bir bilgi, elektrifikasyon yenilenebilir enerji kaynaklarının daha yüksek oranda entegrasyonuna olanak sağlıyor. Yani bugün baktığımız yerden ulaşım sektörünün elektrifikasyonu ve karbonsuzlaştırılmasının şart olduğunu artık görüyoruz. Çünkü bu sektör %1.4 ile en düşük elektrifikasyon payına sahip olmasına rağmen aslında enerji tüketimi açısından en hızlı büyüyen sektör. Bunun önemini hemen şimdi ve birlikte anlamamız gerekiyor. Bir diğer bölüme bakalım arkadaşlarım. Tedarik bölümünün satır başlarına da yine gelin birlikte bir göz gezdirelim. Bir rekor ile başlıyorum. Yenilenebilir enerji rekor bir büyüme gösterdi. Evet. Ancak bu büyümenin esas olarak birkaç kilit teknoloji ve coğrafya için gerçekleştiğini görüyoruz. Şöyle bir baktığımızda. Ve yenilenebilir enerjideki büyüme en çok yenilenebilir enerjinin 2022'de toplam üretimin %30'unu oluşturduğu enerji sektöründe gerçekleşti. Tabii bu tarafta politika teşvikleri de yine enerji sektörüne yoğunlaştı. Bunu da paylaşmakta fayda var. Ancak ısı ve yakıt alanında da daha fazla ilgiye ihtiyaç var diyebiliriz. Yenilenebilir enerji arzına geçiş bölgeler arasında dengesiz bir şekilde gerçekleşti arkadaşlarım. Çin 2022 yılında yeni yenilenebilir enerji yatırımlarında liderliğini sürdürdü. İkinci %11 ile Avrupa, üçüncü ise %10 ile Amerika Birleşik Devletleri oldu. Afrika ve Orta Doğu 2022'de yenilenebilir enerjiye yapılan küresel yatırımların yalnızca %1.6'lık payına sahip. Ve geldik bir diğer etki odaklı durağa. Nereye mi? Gezegenin meseleleriyle anlamlı yüzleşmeler deneyimlediğimiz köşe bucak dünya köşesine. Köşe bucak dünya köşesinde ise bu sayıda Profesör Doktor Levent Kurnaz, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in küresel kaynama çağının başladığını açıklamasını böyle altını kalın kalın çizerek vurguluyor arkadaşlarım. Ve verilere baktığımızda 2023 Temmuz ayının geride kalan tüm aylardan açık ara daha sıcak olduğunu görüyoruz üzülerek. Evet arkadaşlarım, gerçeğimiz bu. Şimdi ve şu anda kaynıyoruz aslında. Guterres insanlığı karşımızdaki iklim krizi problemine karşı uyarmaya çalışıyor aslında en temelde. Ve son uyarılarından birinde de artık küresel ısınma devri bitti, küresel kaynama devrine girdik şeklinde yeni bir kavramı dilimize soktu biliyorsunuz. Bu devirler hani işte İstanbul'un alınmasıyla Orta Çağ bitti yahut işte Yeni Çağ başladı gibi kesin devirler değil tabii. Guterres sadece konunun önemine dikkat çekmek açısından metaforik bir yaklaşım benimsiyor. Ama yine de bilimsel açıdan baktığımızda çok hayati bir noktaya temas ediyor. Burayı anlamak anlamlı diye düşünüyorum. Ve Temmuz 2023'te yeryüzünün ortalama sıcaklıklarına bakacak olursak da aslında bu yorumun ne derece doğru olduğunu kolayca görüyoruz. Artık tüm yeryüzü oldukça ısındı. Kaynama örneğinin tersine ısınmaya da devam edecek. Ama önceden kabarcıkları görmüyorduk. Şimdi her geçen gün artan kabarcıkları da görmeye başlayacağız. Her ülkede giderek artan sayıda sıcaklık, yağış ve kuraklık rekorları kırılmaya başlanacak. Bundan sonraki sıcaklıkların yükselişi ve özellikle de deniz seviyesindeki artış hızlanmaya başlayacak. Bu bahsettiklerimin uzak bir yarının değil de çok yakın bir geleceğin acil bir gündemi olduğunu anlamaya ihtiyacımız var. Ve birlikte harekete geçmeye ihtiyacımız var. İklim krizinin etkilerini bu denli fazla deneyimlediğimiz bu dönemde aslında tabii sağlığımız için de riskler var. Toprağın bilgeliği bölümünde de bu konuya yer verilmiş. Şöyle bir birlikte bakalım isterim arkadaşlarım. Dünya sıcaklık rekorları kırarken istilacı sivrisineklerle ilgili haberlerde yoğun bir şekilde gündeme gelmeye başladı malum. Tropik iklimlerde yaşayan ve daha önce hiç karşılaşmadığımız sivrisinek türleri çok hızlı şekilde ülkemize istila ediyor ve sarı humma sivrisineği ve Asya kaplanı sivrisineği türleri iklim krizi nedeniyle yayılım alanlarını genişleterek Avrupa'da etkili olmaya başladılar. Cidden inanılmaz. Chikungunya, Zika ve dengue humması etkenlerini taşıyan bu sivrisinekler sıklaşan sıcak hava dalgaları, uzayan ve ısınan yaz mevsimi ve seller nedeniyle uygun yaşam şartları bularak hızla yayılıyorlar. Sıcaklık artışları bu sineklerin daha hızlı üremelerine, daha uzun mesafe uçmalarına, daha çok ısırmalarına ve taşıdıkları virüslerin de daha hızlı çoğalmasına yol açıyor. Ha bu arada Asya kaplanı sivrisineği dünyada bilinen en istilacı sivrisinektir arkadaşlarım. Onun da notunu düşeyim burayı kapatmadan. Profesör Doktor Minedrusu Tanrı Över, bugünlerde sıcak hava ile ilişkili sağlık sorunlarının da gündemimizin ana konuları arasında olduğunu ve gerekli önlemleri almadığımız takdirde sıcağın yol açabileceği klinik tabloların çoğu zaman başka hastalıklarla da karıştırılabileceğinin ve bu durumlar için de önlem alınmasının ve tedavinin öneminin, doğru müdahalenin öneminin altını çiziyor bizler için. Tabii detaylara ve önlem önerilerine dergiden detaylı şekilde ulaşabilirsiniz ama ben de bu konuya dair birkaç kelam edecek olursam, arkadaşlarım alışverişlerimizde neyi aldığımızı sorgulamaktan, talep edip ve ödediğimizin karşılığını almaktan lütfen kaçınmayalım. Bugün sadece fiyata değil değere odaklanmanın ve ihtiyacımız kadar tüketmenin önemini anlamaya ihtiyacımız var. Bu hepimizin eğildiği konu, öyle inanıyorum. Öyle ki buradan baktığımızda cildimiz için ihtiyaç duyduğumuz etkiyi bile ancak bu şekilde hissedebiliriz. Kalitesizlik ve etkisizliktense kaliteye ve etkiye talip olmak bugün çok önemli ve bunu cildimiz için de yapmamız gerekiyor. Aslında Profesör Minedrusu Tanrı Över de tam buralara temas etmiş deyip bir minik teaser paylaşmış olayım. Ve arkadaşlarım haftadan nefis bir öneri geliyor size. Nergis Yeşil İşbirliği ile Biyolojik Materyallerle Sanat. Nasıl mı? İstanbul Modern'in yeni eğitim mekanı Studio Steam, gençler ve yetişkinler için bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarını kapsayan bir öğrenme alanı. Kulağa çok iyi gelmiyor mu? Bana çok iyi geldi şahsen. Studio Steam'de düzenlenen ilk atölyesi biyolojik materyallerle sanat ve eğitimci Bager Akbay'ın danışmanlığı ve sanatçı Nergis Yeşil İşbirliği ile tasarlanan atölyede katılımcılar biyolojik materyallerden oluşan nesneleri ışıklı yüzeyler ve mikroskoplarla gözlemliyor. Formları bir araya getirerek aslında deniyor ve kendi sanat çalışmalarını, kendi üretimlerini ve bence bir anlamda yansımalarını da, heyecanlarını da üretiyorlar, ortaya koyuyorlar. Yıl sonuna dek devam edecek arkadaşlarım bu atölyeler ve katılmak isterseniz, ki eminim isteyecekler olacaktır. İçlerinden bir tanesi de benim sanıyorum. Ebru Özmen Biter'in ilgili yazısından detaylara göz atmanız yeterli olacak arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, bir bölümün daha sonuna geldik. Daha detaylı okumak, incelemek ve Dünya Ahali'ne abone olmak için açıklamalara bekliyoruz. Dünya Ahali'nin açtığı ufukta bugün birlikte ve sizinle derinleşmek bana çok iyi geldi. Umarım size de iyi gelmiştir. Çünkü bugün umudu çoğaltmak için düne kıyasla daha çok konuşmaya, dayanışmaya, birlikte olmaya ve birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var. Ondan sebep aslında bu buluşmalar, konuşmalar, paylaşmalar değerli. Çünkü çözümden uçlar taşıyor, çözümün tohumlarını barındırıyor. Böyle görüyor ve yorumluyorum. İnanıyor ve biliyorum ki korku adalarından bilgelik, üretim ve dönüşüm kıtalarına birlikte geçeceğiz arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki podcast'te deyin. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.